الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، bugünkü ders Sahih Müslim'in muhtasarı, Hanefi Akın'ın yapmış olduğu muhtasar. İlk baştan başlayacağız demiştik. Şimdi genel olarak neden İmam Müslim'in sahihini tercih ettik dersek eğer, İmam Müslim'in sahihinin İmam Bukhari'nin sahihinden ayrıcı bir özelliği var. Hadisleri, hadislerin senetlerini bir de metni tam bir şekilde veriyor. Yani İmam Müslim gibi, İmam Bukhari gibi hadisleri parçalara bölmüyor İmam Müslim. Genelde bir konu, bir bab attığı zaman o babtaki hadisleri, ekstra lafızları ziyade, mesela diyelim 3 kişi aynı hadisi rivayet ediyor. Şimdi üçümüzün işitme şekli bir midir? Üçümüzün işitme şekli bir değildir. Ben bir iki kelime daha fazla aklımda, onları söylüyorum. Sen bir iki kelime eksik, o senden bir iki kelime eksik. İmam Müslim bunların hepsini bir yerde verdiği için senetleriyle beraber ne olmuş oluyor? Bir rivayet hakkındaki değişik ve farklı genel bilgilerin hepsine elde etmiş oluyorsun. Şu çemberi biraz düzeltin ya. Şöyle sen gel abi biraz içeriye doğru. Siz değil. Arkada oturan gelsin içeri. Heh. Bundan dolayı İmam Müslim'in sahihini tercih ettik. Bir de ezberleme yönünden Müslim Bukhari'den daha öncelikli. Yani metinler daha kolay. İnsan ezberlemek isterse eğer Müslim'in sahihini. Tabi biliyorsunuz yani ümmetin genel bir icması var neredeyse. İmam Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap İmam Bukhari'nin sahihi. Ondan sonra sahih-i Müslim. Hatta bazı yerlerde yani ümmetin bazı alimleri Müslim'i şeye tercih etmişler. Müslim'i Bukhari'ye tercih etmişler. Allah alem o da güzel tertibinden ve hadisleri daha düzgün, daha bütün halinde getirmesinden kaynaklanıyor. Burada hemen sayfa 36'da yazardan birkaç tane söz İmam Müslim'in hakkında vermiş. Yaşadığı devrin hadis imamlarından biri de demiş. Bukhari, Ahmed ibn Hanbel, İshak ibn Rahavehi gibi meşhur hadisçiler talebelik yapmış olmasının büyük payı vardır. Biliyorsunuz İmam Müslim, İmam Bukhari'nin öğrencisi. Hatta Darakutni diyor, eğer Bukhari olmasaydı Müslim ne giderdi ne de gelirdi diye. Yani hani hiçbir şeydi Müslim. Hatta hocasına çok bağlı bir talebe. Biliyorsunuz daha önceki derslerde de söylemiştim. İmam Bukhari insanlar tarafından sürekli sürgün edilen, dışlanan bir alimdi. Yani öyle çok yaşadığı dönemde çok revaçta olan bir insan değildi. Sonra da böyle revaca çıktı. Allah rahmet etsin. Sebebi de ehli hadis itikadına sahip olduğu için ve bu konuda çok böyle konuşkan, itikadını belirten bir insan olduğundan dolayı genelde kovuluyordu o dönemde meclislerden. Hatta İmam Müslim'in bir rivayete göre İmam Müslim'in asıl hocası diyor ki Bukhari ile görüşen bizim dersimize gelmesin. İmam Müslim ders halkasından kalkıp çekip gidiyor. Ve dinlemiş olduğu bütün hadisleri de bir çuvala koyup hocasına geri gönderir. Bu kadar da hocasını seven, bu kadar da hocasına bağlı olan bir talebe. İmam Nesai'nin sözü var. Ümmet bu iki kitabın sahih olduğu ve onlardaki hadislerle amel etmenin vacip olduğu üzerinde icma etmiştir diyor. Hakim en-Nisaburi, bu bildiğimiz Müstedre'nin sahibi hakim. Gök kubbenin altında Müslim'in kitabından daha sahih hiçbir kitap yoktur diyor. Müslim'in kitabını dikkat ederseniz sanki Bukhari'nin kitabına tercih ediyormuş gibi bir durum söz konusu. Yani İmam Müslim'in sahih hakkında söyleyebileceklerimiz bunlar. Aslında daha söylenecek çok söz var. Bukhari Müslim arasındaki farklar hangisi birbirinden daha faziletli ama biz asıl olan konumuza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime demiş. Birinci bab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan uydurmanın pek ağır bir iftira olması. Yani şimdi yazarın ilk giriş olarak İmam Müslim'in girişte böyle bir bab açmasının sebebi nedir? Daha hadis ilmiyle uğraşacak olanlar, hadis okuyacak olanların İlk görmesi gereken şey budur. Yani en hadis işinde en tehlikeli olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan iftiradır diye. Bunu gören bir adam ne olacaktır? Biraz daha temkinli olacaktır. Onun için dikkat ederseniz girişte hemen konunun başına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yalan uydurmanın pek ağır bir iftira olması diye bab açmış. Birinci hadisimizde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَاِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ. Bana yalan söylemeyin. Kim benim üzerime yalan uydurursa o ateşe girecektir diye. Burada da veyahut da burada cehennemi boylar diye tercüme etmiş. Kim benim üzerime yalan uydurursa ateşi boylar veya cehenneme gidecektir diyor. İkinci hadisimiz Enes radıyallahu anh'dan gelen hadis diyor ki innehu leyemna'uni en uhaddisekum hadisen kesiren enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal men taammada aleyye keziben felyetebevve mek'adehu minen nar. Diyor ki benim size çok hadis uydurmam, yani çok hadis söylemememin nedeni Peygamber aleyhissalatu vesselamın şu hadisidir. Kim benim üzerime yalan hadis uydurursa ateşteki yerini ne yapsın? Ateşteki yerini hazırlasın. Yani tabi buradaki yalan uydurmak kasten yalan uydurursa. Kim bana benim üzerime kasten yalan uydurursa ateşteki yerini ne yapsın? Hazırlasın. Üçüncü hadis Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Kim tekrar aynı şekilde bana kasten yalan uydurursa ateşteki yerini ne yapsın? Ateşteki yerini hazırlasın. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki اِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ Dördüncü hadis. لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Bana söylenen yalan bir başkasına söylenen yalan gibi değildir. Kim benim üzerime yalan söz, kasten yalan söz söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın diyor. Şimdi o zaman burada bu bapta dört tane hadis verdi bize. İmam bu dört tane hadisin içerisinde şöyle bir özet yapabiliriz. Resulullah aleyhissalatu vesselama yalan uydurmanın kötülüğü, Resulullah aleyhissalatu vesselama yalan uyduranın ateşe gireceği, bu yalanın kasten yapılması gerektiği, başka bir insan için yalan söylemenin Resulullah'a yalan söylemek arasında çok ciddi bir fark olduğu, öyle değil mi? Bir de işte üç tane farklı lafızlarda cehennemdeki yerini hazırlasın diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Şimdi bu hadis, yani kim benim üzerime yalan söz uydurursa cehennemliktir hadisi mütevatir bir hadis. Yani bu hadisin mütevatir olması kimi alimlere göre 40 farklı sahabeden gelmiş, kimi alimlere göre 80 farklı sahabeden gelmiş, kimi alimlere göre 62 farklı sahabeden gelmiş. Yani bu denli sahabenin üzerine ittifak ettiği bir hadis. Hatta bazıları cennetle müjdelenmiş 10 sahabenin üzerinde ittifak ettiği tek hadis diyorlar. Yani bunun şeyinde ravilerin arasında cennetle müjdelenmiş 10 tane sahabe de var. Bu size neyi anımsatıyor? Demek ki Resulullah aleyhissalatu vesselam o kadar bunu tekrarlamış ki Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan işitenlerin sayısı çok fazla. Yani sürekli insanlar onun vefatından sonra hadis rivayet edeceklerinden dolayı Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapmış? Peygamber aleyhissalatu vesselam sürekli bu noktaya vurgun. Bak benim üzerime söylenen yalan bir başkasının üzerine söylenen yalan gibi değildir. Aman dikkat edin. Cehennemdeki yerini adam mutlaka hazırlar diye Peygamber aleyhissalatu vesselam uyarı yapmış. Tekrar diyoruz bu hadis nedir? Bu hadis aynı zamanda mütevatir bir hadistir. Mütevatir hadis neydi? Mütevatir hadis neydi?
Yalan söylemesi mümkün olmayan bir topluluğu.
Yani her asırda,
her
tabakada ilim ifade edecek şekilde bir haber üzerinde birleşmeleri, ittifak etmeleri. Şimdi burada bu hadiste bu hadisin bir tanesini zaten ezberliyoruz. Yani bu hadisin üçüncü hadis var ya. Üçüncü hadisi ezberliyoruz. Üçüncü hadis. Buyur abi.
Yani bu demek yalan söyleme değil de yanlış bir hatırlamadan dolayı
olsa da. O olmaz. O buna girmez. Yani o da ismi yalandır. Yani yalanın lügat manası var olanın tam aksini söylemek. Hakikatin aksini söylemek. Şimdi o da yalandır ama günah noktasında anlatacağım zaten. Yani günah noktasında günah kazanabilmesi için adamın şey yapması lazım. Kasten yalan söylemesi lazım. Yoksa mesela şaşırdı veya hata yaptı. Bu adam için geçerli değildir bu yani. Şimdi burada tabii ilk başta şöyle bir nokta var. İlk hemen yazarın düşmüş olduğu dipnotta ilk birinci paragrafta şeyden bahsediyor. Tamam şimdi biri diyelim ki Resulullah aleyhissalatu vesselama karşı bir yalan söz söyledi. Şimdi Peygamberimiz bu adam mutlaka ateşe girecektir diyor. Şimdi böyle de Peygamber aleyhisselam bu büyük bir günah öyle değil mi? Yalan söylemek büyük bir günah. Biz biliyoruz ki büyük günahlarla ilgili Peygamber aleyhisselatü vesselamın başka hadisleri var. Bukhari'de, Müslim'de işte büyük günahlardan birine isabet edip dünyada cezasını gören kefaret olur. Yok dünyada cezasını görmezse yani büyük günahın Allah setrederse onu Kıyamet gününde isterse affeder, isterse ne yapar, isterse azap eder. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yalan söylemek de nedir? Büyük bir günahtır. Böyle olunca da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yalan söyleyen insana ne yapmaz? Kesin ateşe gidecektir denmez. Yani hani Allah Azze ve Celle'nin affetme şeyi, Allah Azze ve Celle'nin affetme yetkisi var. Çünkü Allah ne diyordu? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Allah şirk koşulmasını kendisine affetmez. Bunun dışındaki her şeyi affeder. Bu bir. İkincisi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük günahları saydıktan sonra dünyada bunların cezasını görene kefaret olacağı, cezasını görmeyen insanların ise kıyamet gününde Allah'ın dilerse affedeceği, dilerse de ne yapacağı, dilerse de azap edeceği hadisi de nedir? Buna delildir. Yalnız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yalan söyleyenin hükmü hakkında bu cumhur ulemanın görüşü. Bir de bunun yanında bazı alimler Peygamber'e yalan söylemenin insanı dinden çıkaracağını söylemişler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine yalan söylemenin insanı dinden çıkaracağını söylemişler. Nereden yani genel bir böyle birkaç nokta yürütürsek niye bunlara kafir demişler? Peygamber'e yalan uyduranın. Bir, şimdi normal bir insan hakkında yalan söylediğiniz zaman normal bir insan nedir? Normal bir insan yalan söylediği zaman çok büyük bir sıkıntı yoktur. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yalan söylemiş olduğunuz zaman dinin aslıyla oynamış oluyorsunuz otomatik olarak. Çünkü insanlar peygamberin ağzından çıkan sözü dinin aslı olarak kabul edip bununla amel ettiklerinden dolayı siz de bu noktada yalan söylediğiniz zaman dinin aslını, dinin temelini ne yapmış oluyorsunuz? Zayıflaştırmış oluyorsunuz. Yani aslında burada Resulullah'tan ziyade dine yönelik sanki bir şey var. Dine yönelik bir taarruz var. Bundan dolayı kafir deme ihtimallerinden biri bu. İkinci, mesela eğer şey yapabilirsek, ihtimal yürütecek olursak. Şimdi Allah Azze ve Celle diyor, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى O Muhammed'in konuştuğu heva ve heves değildir. Onun konuştuğu sadece nedir? Vahiydir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan vahiydir. Şimdi sen onun adına hadis uydurmuş olduğun zaman ne olmuş oluyor otomatikmen? Sanki vahye direkt müdahale etmiş oluyorsun. Yani hani vahiyle ilgili bir sıkıntın var senin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan insanlar bu vahiy diye ona tabi oluyorlar. Sen de bunun zıddını ortaya koymuş olduğun zaman ne olmuş oluyor? Bu dinleyen adam sanki bu vahiymiş gibi bununla muamele ediyor. Bu da zaten nedir? Bu da zaten her ne kadar alimler arasında ihtilaf olsa ve cumhur hadis yalan hadis uyduranın kafir olmayacağını söyleseler de ama ne de olursa olsun yani yalan hadis uyduran adamın hali gerçekten perişandır. Şimdi bunun yanında abinin demiş olduğu ikinci mesele söz konusu. İkinci mesele de ne? Abi diyor ki şimdi adamın biri hadis bir hadis söyledi. Şimdi bir kasten yalan söylemek vardır. Hani işte efendim diyelim benim bir patlıcanım vardır. Patlıcanım satılsın diye derim işte Peygamberimiz dedi kim patlıcan yerse cennete gider. Şimdi bir böyle bir hadis uydurmak vardır. Eyazu billah. Bir de mesela bir şey anlatıyorsunuz hadis diye. Karıştırdınız, hata yaptınız, olmayan şeyi tuttunuz söylediniz. Yani yalan gibi bir nevi yanlış bir şey söylediniz veya hadisi çarpıttınız. İkisi de yalandır. Yani ikisi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yalan söylemedir. Fakat insanın günah kazanabilmesi için ne olması lazım? Kast etmesi lazım. İnsan hata yaparak veya unutarak bir yalan söylerse biliyorsun Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete bahşetmiş olduğu nimetlerden bir tanesi de nedir? İnsanı unutarak ve hata yaparak, kast etmeyerek yapmış olduğu hatalardan Allah Azze ve Celle'nin bizi ne yapmasıdır? Af etmesidir. Şimdi tamam. Bunu biraz da şöyle yani mesela güncelleştirelim. Şu anda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine yalan hadis uyduranlar var mı? Yalan hadis uyduranlar çok. Ama ne olmuş? Yalan hadis uydurma modern bir şekilde devam ediyor. Yani eskisi gibi adam tutup bir lafız uydurup başına bir senet koymuyor. Şimdi adamın biri programa çıkıp eğer diyorsa işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın genel esaslarına baktığımız zaman bu böyledir, şu şöyledir deyip de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği esaslara tam zıt, tam böyle yalan olacak, yalan teşkil edecek şeyler söylüyorsa bu da hadis uydurmanın neydir? Hadis uydurmanın 21. asırdaki versiyonudur yani. Başka bir şey değildir. Şimdi diyelim ki bir tane adam hadis uydurdu. Daha sonra geldi bu adam tövbe etti. Bu adamın rivayeti kabul olunur mu? Şimdi bir insanın rivayetinin kabul olabilmesi için mesela bir sahih hadis ne diyoruz biz? Sahih hadis nedir? Hı? Sahih ve hasen yani kendisiyle ihticac yapılan hadis nedir? Beş tane şartı var. Sahih hadisin sahih olabilmesi için 5 tane neyi var? Sahih hadisin sahih olabilmesi için 5 tane şartı var. اَوَّلُهَا السَّحِيحُ وَهْوَ مَتَّصَلْ اِسْنَادُهُ وَلَمْ يُشَذَّ اَوْ يُعَلْ يَرْوِيهِ عَدْلٌ دَابِتٌ عَنْ نَفْسِهِ مُحْتَمَدٌ فِي ضَبْطِهِ وَنَقْلِهِ 1. Senet muttasıl olacak. Yani senette bir kopukluk olmayacak. Herkes kendinin üstündeki adamdan bunu ne yapacak? Rivayet edecek. Senet muttasıl olacak. 2. Hadiste bir illet olmayacak. Hadise zarar verecek bir illet olmayacak. 3. Şaz olmayacak. Şaz, ş-a-z. Şaz olmayacak. Geleceğim. Parantez açın. Güvenilir bir ravinin kendinden daha güvenilir olan bir raviye muhalefet etmesi. Raviye muhalefet etmesi. Şaz. 3 demiştik değil mi? 4'e mi geçtik? Ravilerin adalet sıfatına sahip olması. Parantez açın. Adalet nedir yani? Adalet sıfatına sahip olacak diyor. Adaleti tanımlayalım. Kişinin büyük günahlardan ve şahsiyetine zarar verecek şeylerden uzak durması. Beş, ravilerin dabt sıfatına sahip olması. D, A, B, T. Ravilerin dabt sıfatına sahip olması. Ravilerin dabt sıfatına sahip olması. Dabt sıfatına sahip olması. Dabt nedir? Duyduğunu tutma, zapt etme. Anlatabiliyor muyum yani? Şimdi bir hadisin sahih olabilmesi için bu 5 tane şartın hadisten olması lazım. Lazım. Yani daha sonra sahihten ziyade daha genel bir kavram kullanalım. Bir rivayetin kabul edilip kendisiyle amel edilebilmesi için bu 5 rivayetin olması lazım. Ha, bu 5 özellik ravilerde ne kadar sağlamsa buna ne denir? Sahih hadis denir. Biraz daha bu 5 özellik zayıflarsa buna hasen hadis denir. Bu 5 özellikten biri ortadan kaybolursa veya bir sıkıntı yaşanırsa buna ne denir? Zayıf hadis denir. Şimdi sahih hadiste aranan şartlar nelerdir? Bunlardır. Öyle değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yalan uyduran bir adamın hadisi ne değildir? Kabul edilebilecek bir hadis değildir. Ne sahihtir ne hasendir. Niye? Çünkü adam hadisi bulunduğu yerden uydurduğundan dolayı senette ittisal söz konusu değildir. İllet hadiste söz konusudur, uydurma bir hadistir. Ravi aynı zamanda adalet sıfatına sahip değildir. Aynı zamanda ne değildir? Ravide zapt mabdül, ravide din yok yani bunu rivayet eden bir adamda. Bunun hadisi makbul değil. Bu arada bir hadisin kabul olabilmesi için 5 tane şartı da öğrenmiş oldunuz. Şimdi bir tanesini tanıyoruz, hadis uydurduğunu biliyoruz. Tamam mı? Bu adam daha sonra hadis uydurduktan sonra tövbe etti. Bu adamın şimdi hadis uydurduğu zaman artık hiçbir rivayeti bunun kabul olmaz. Bu cumhurun icmayla yani bir adam hadis uydurdu mu onun rivayetleri kabul olmaz. Tekrardan tövbe etti bu adam. Bunun rivayeti kabul olunur mu? Mesela diyelim şimdi bu işte televizyon şeyhleri veya televizyonun işte tasmalıları bir tanesi çıktı tövbe etti. Yani Allah hidayet etti. Bir tanesi çıktı tövbe etti. Müslüman oldu. Şimdi bunlar Müslüman olursa veya bunlar tövbe ederse işlerinden diyelim bir de Müslüman varsa Öyle bir şey mümkün değil de tövbe etti. Bu adamın rivayetini tekrardan biz kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Normalde böyle Buhari gibi, İmam Ahmed gibi biraz daha hadiste sert alimler kesinlikle bunların rivayetinin kabul olmayacağını, bunların rivayetinin çöpe gitmesi gerektiğini iddia ediyorlar. Tabii bunun yanında cumhur ulema diyorlar ki bir insan eğer böyle bir duruma düşerse bunun rivayeti tekrardan ne olur? Bunun rivayeti tekrardan kabul olur. Aslında şimdi ben bunları belki niye söylüyorum? Geçen derste anlattığım gibi gerçekten ilimler çok taklidi bir hale gelmiş. Yani artık böyle pratikle hiçbir şey yok. Pratikle hiçbir alakası yok. Vakayla hiçbir alakası yok. Bunları alın ve bunları böyle bir bilgi çöplüğü olarak kafanıza yerleştirmeyin. Yani bunu kendi çevrenizde uygulamaya çalışın. Öğrendiklerinizi daha doğrusu. Uygulamaya çalışın ki ilim pratikleşsin. Zaten eskilerin ilminin çok canlı olmasının, az malzemeye rağmen çok büyük ilme sahip olmalarının sebeplerinden biri de buydu. Öğrendiklerinin malzeme halinde değil de pratikte uygulanan bir işte bilgi haline, eylem haline geldiğinden dolayı ilimleri sürekli canlıydı. Bizimki hep bilgi olduğu için unutuluyor tabii. Mesela namazla ilgili fıkıh adam unutur mu hiç? Unutmaz. Niye? Günde 5 defa tekrar ediyor. Diğer ilimleri niye unutuyorsun? Mesela işte bir alışveriştir, ondan sonra bir hudutlardır, hemen unutuyorsun. Sebebi çünkü pratikte şey yok. Pratikte uygulaması yok. Bunlar da böyle. Yani alıp da ben bunu nasıl uygulayabilirim diye düşünürseniz bunların bir bilgi çöplüğü olmaktan çıkar, aklınızda kalır. Ama bu şekil en fazla 3 ders, 4 ders sonra bunlar aklınızdan ne yapar? Bunlar aklınızdan bir şekilde gidecektir. Şimdi bir noktada şöyle bir şey söyleyelim şimdi. Mesela diyelim ümmetin arasında bazı gruplar çıktı hadis uydurmayla ilgili. Bazı gruplar çıktı. Bunlar dediler ki biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhine değil de biz onun lehine hadis uyduruyoruz. Yani bu ne demek? Şimdi hadislerde bak dikkat ederseniz hep diyor ki kim benim üzerime, yani benim aleyhime manasına, benim aleyhime hadis uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın. Şimdi bir grupta çıktı dedi ki biz Peygamber'in aleyhine değil, biz Peygamber'in lehine şey yapıyoruz diye. Biz Peygamber'in lehine hadis uyduruyoruz. Bunlar da genelde kimdi? Bunlar da genelde sofi zihniyetli, insanlara amelleri sevdirmek isteyenler ve bu mezhebin genel olarak ismi keramiye mezhebi. Bunlar bu keramiyeler hadis uydurmanın tergib ve terhibde insanlara amellere teşvik edip bazı şeylerden korkutmada keramiye mezhebi hadis uydurabileceğini ne yapıyorlar? Hadis uydurulabileceğini iddia ediyorlar. Bir de bunun yanında belki aklınıza şöyle bir şey gelir. Kitaplarda çok görmüşsünüzdür. Manayla rivayet meselesi. Yani manayla rivayet nedir? Mesela diyelim ki sen bir hadisi duydun. Şimdi işte kim benim üzerime yalan uydurursa bu kötü bir iştir. Mesela anlatabiliyor muyum? Bu hadisi böyle rivayet etmek caiz midir? Yoksa caiz değil midir? Şimdi Buhari'deki bu hadisin bazı böyle varyantlarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor "Men kâle aleyye mâ lem ekul." Benim söylemediğimi söylerse. Şimdi benim söylemediğimi söylerse dediğinden dolayı bazı alimler demişler ki manayla rivayet caiz değildir. Bak diyor ki kim benim söylemediğimi söylerse ama hem sahabenin içerisinde manayla rivayet edenlerin var olması, anlatabiliyor muyum? Hem de Peygamber'in o hadisten onu değil de yalanı kastettiğinin anlaşılmasından dolayı alimler manayla rivayetin caiz olacağını söylemişler yalnız bazı şartlarla. Yani manayla rivayet yapacak olan adamın özellikle manayı değiştirmeyecek şekilde rivayet etmesi lazım. Yani mesela diyelim ki kim benim üzerime yalan söz söylerse elimizdeki hadis, ya bu çok kötü bir iştir. Burada mana değişmez. Yani veyahut da işte bu sonuçta adamı cehennemin bir yerine götürür. Yani bu şekilde mesela rivayet etmek bu manayı değiştirmez. Çünkü hadisin sonuçta içeriğiyle aynı. Ama tutup da bunu işte kim benim üzerime böyle çok kötü hadis uydurursa, mesela cehenneme gitsin, demek ki iyi hadis uydurursa cehenneme gitmeyecek adam. Bu şekilde rivayet etmek tabii bu ne değildir? Bu kesinlikle caiz değildir. Yani manayla hadis rivayet eden insanın da özellikle manayı değiştirmediğine dikkat etmesi lazım. Yoksa eğer mana değişirse bu kesinlikle ne değildir? Bu kesinlikle caiz değildir. Çünkü aynı zamanda uydurma hadisin rivayeti de kesinlikle caiz değildir. Yani mesela diyelim ki bir hadisin uydurma olduğunu duydunuz. Bunlar uydurma hadisle ilgili konular yani. Bir hadisin uydurma olduğunu duydunuz. Ve bunu rivayet ederken bu hadis uydurma, rivayet etmek kesinlikle caiz değil zaten. Çünkü Peygamberimiz diyor, kim yalan olduğu bilinen bir hadisi benden rivayet ederse o da yalancılardan bir tanesidir. Yani o da yalancıların biridir. Bir tane de o da yalancıdır. Zayıf olan bir hadisi dahi rivayet etmek ne değildir? Zayıf olan bir hadisi dahi rivayet etmek caiz değildir kesinlikle. Sadece diyelim ki mesela hangi ortamda caiz olabilir? İnsan önce sahih olan hadisleri getirir. Ondan sonra zayıf hadisi de sadece şahit olarak gösterir. Yani bak bunlar da var diye. Ve bunun zayıf olduğunu belirterekten insan bunu yaparsa bu şekilde caiz olur. Ama okurken zayıfı hadisi birbirine ayırmayan kitapları okuyup da gelip bu hadisleri insanlara arz etmek, bu hadisleri insanlara anlatmak kesinlikle ne değildir? Kesinlikle caiz değildir. Hatta şöyle bir olay anlatılıyor. Ne kadar doğru Allahu alem. İşte adamın biri hadisçi Türkiye'ye gelmiş, bir mescide gitmiş. İşte mescitte hutbe namazında, cuma namazında hutbeyi dinlerken bakmış ki hutbeyi veren imamın okuduğu bütün hadisler uydurma hadis. Yani hani zayıf mayıfsa yok. Hepsi uydurma hadisler. Ondan sonra adam tabii çok şaşırmış. Yani bir insan nasıl böyle bu kadar? Bir de önceden uydurulmuş hadislere. Niye yani uydurma hadisleri söyler ki? Gelmiş imamın yanına, ya demiş hocam sizi dinledim, hutbede çok güzel hadisler söylediniz demiş. Kaynak, hangi kaynaktan istifade ediyorsunuz? Ben de istifade edeyim. Demiş ben gittim kitapçıya demiş, bir kitap buldum. İsmi El Mevduat. Öyle hadisler var ki içinde demiş. Ne Buhari'de var ne Müslim'de var. Şimdi Mevduat demek uydurma hadislerin toplandığı kitap. Adam gitmiş onu almış. Bende öyle hadisler var ki ne Buhari'de var ne Müslim'de var. Şimdi tek bu değil. Mesela diyelim ki Türkiye'de özellikle Sofi patentli kitaplara bakın. İçinde mesela ve halkın en çok okuduğu kitaplar bunlardır. Yok Pamuk Yayınları, yok İplik Yayınları, yok bilmem ne yayınları. İşte gidin şurada şu kadar salavat okuyun, şu ihtiyacınız giderilsin. Peygamberimiz demiş kim şunu yaparsa böyle olur diye. Şimdi bunları genel olarak halk okuyor. Bir de bunun yanında öyle kitaplar var ki böyle İslami kültüre sahip olan insanların okumuş olduğu kitaplar var. Elhamdülillah, gerçi bu 2000'den sonraki dönemde Türkiye'de bu anlamda bir uyanış var. Yani hani uydurma hadislere yönelik, işte hadis kaynaklarını sağlamlaştırmaya yönelik bir uyanış, bir güzellik, bir ilerleme var. Fakat bu noktada gerçekten hassas olmak lazım. Yani hadis aldığımız kaynak nedir? Mesela diyelim adam diyor işte ben hadisi Kutub-i Sitte'den okudum. Şimdi Kutub-i Sitte'deki her hadis sağlam değildir. Yani Kutub-i Sitte'de biliyorsunuz Bukhari, Müslüm'ün dışında İbn-i Mace, Tirmizi, ondan sonra Ebu Davud, Nesai var. Öyle değil mi? Şimdi bunlar olunca bunların içerisinde zayıf hadis de var. Bazılarının da uydurma hadis olduğu dahi iddia edilmiş. Yani bunların da zaten öyle bir niyeti yok. Yani tüm sahih hadisleri toplama gibi bir gerekçeleri yok Bukhari ve Müslüm'ün dışında. Ondan dolayı hadis okurken gerçekten dikkatli ne yapmak lazım? Hadis okurken dikkatli hadis okumak lazım. Şimdi tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu söylemesi aslında bir mucizenin göstergesidir. Yani hani sanki sahabeyi hepsini Allah Azze ve Celle övdüğünden dolayı sahabenin yalan söylemediğini, hepimiz söylemeyeceğini veyahut da hepimiz ne yapıyoruz? Hepimiz biliyoruz. Yani sahabeden yalan sadır olmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sanki ileriki günlerde, gelecek günlerde var olacak olan ve ortaya çıkacak olan hadis uydurmalarına karşı ne yapıyor? Ümmeti uyarıyor. Gelecek bablarda inşallah göreceksiniz. Aman aman dikkat edin ha diyor. Yani öyle insanlar gelecek ki onlar hiç duymadığınız hadisleri size ne yapacaklar? Hiç duymadığınız hadisleri size uyduracaklar. Şimdi bu böyle olunca da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi, yani Allah'ın ona bildirmesiyle ileride olabilecek bir vakaya yönelik tedbir almasına nedir? Tedbir almasına delildir. Şimdi sabahtan anlatıyoruz ya, uydurma hadis böyledir, uydurma hadis rivayet etmek caiz değildir. Yani bu ümmet niye acaba hadis uydurmuş? Hiç düşündünüz mü? Yani hani bir ümmet niye hadis uydurur? Bunun mutlaka bazı sebeplerinin olması lazım. Yani buna ne diyoruz biz? Hadis uydurmanın sebepleri. Yani İslam ümmetinde niye hadis uydurmaya başlandı? Biliyorsunuz genel olarak yani alimlerin söylediği Hicri 35'li yıllardan, Hicri 40'lı yıllardan sonra hicretten, yani peygamberin vefatından bir 25-30 sene sonra, bu da neye tekabül ediyor? Hazreti Osman'ın şehit edilişine tekabül ediyor. Şimdi Hazreti Osman döneminde ve Osman radıyallahu anh döneminde Abdullah, işte bu bir tane Yahudi var. Abdullah İbn-i Sebe diye bir Yahudi var. Bu Abdullah İbn-i Sebe sağa sola mektuplar yazıyor. Kimin ağzından mektuplar yazıyor? Ayşe annemizin ağzından mektuplar yazıyor. İşte Ali, İmam Ali'nin ağzından mektuplar yazıyor. İşte Osman bize şöyle yaptı. Osman peygamberin sahabesine şöyle eziyet etti. İşte efendim Osman akrabalarını öne geçirdi. Osman para yiyor. Osman bilmem ne yapıyor. Yalnız yazdığı insanlar kimler? Yazdığı insanlar da bedeviler. Yani medeni insanlara yazmıyor. Hani duyduğunda hiç araştırmadan kılıç çekip yüzlerce insanın kanını dökebilecek kadar böyle asabi, sert ruh tabiatlı insanlara bu mektupları yazıyor. Ve Ayşe annemizin dilinden özellikle. İşte Osman bana şöyle etti, Osman peygamberin torunlarına böyle etti diye. Yani bir bedevinin duygularını kabartabilecek mektuplar yazıyor. Tabi bedeviler bu şekilde bir şekilde ayaklanıyorlar. Birincisinde Osman radıyallahu anh onları şey yapıyor veya rahimahullah onları bastırıyor. Ondan sonra bastırdıktan sonra tekrar affediyor, serbest bırakıyor. Tekrar hac niyetiyle ayaklanıp gelip onun evini kuşatıp oruçluyken ve Kur'an okurken Hazreti Osman şehit oluyor. Şimdi şehit olduktan sonra ümmette fitneler başlıyor. İlk ümmetteki siyasi fitne işte Hazreti Osman'ın şehit olmasıyla beraber başlıyor. Yani Hazreti Ali'nin katillerini getireceksin diyen Muaviye, işte Talha, Zübeyr, ondan sonra Hazreti Ayşe bir tarafta, daha bunun zamanı değil, şu anda bir toparlanmamız lazım diyen İmam Ali. Şimdi böyle karşılıklı gruplar, biri orada biri burada, ümmet parçalanmış oluyor. Resulullah'ın sahabesi birbirine kılıç çekip karşı karşıya gelecek seviyeye geliyor. Şimdi bu böyle bir ortamda o zaman hadis uydurmanın sebeplerini şöyle sıralayabiliriz. Bir, siyasi nedenlerden dolayı. Bir, siyasi nedenlerden dolayı. Yani hadis uydurmanın sebebi nedir? Siyasi nedenlerden dolayı hadis uydurulmuştur. Siyasi sebepler ne? Şimdi ümmet bölünmüş. Daha sonra mesela asıl sahabelerin vefat etmesiyle Ali taraftarları ve Muaviye taraftarları. Öyle değil mi? İki taraf Allah cümlesinden razı olsun. İki taraftar. Şimdi bunu destekleyenler bunun adına yalan hadis uyduruyorlar. Bunu kötüleyen yalan hadis uyduruyorlar. Bunu destekleyenler bunun adına yalan hadis uyduruyorlar. Bu da neye sebebiyet veriyor? Bu da işte efendim mesela bakarsınız Peygamber aleyhissalatü vesselam demiş ki benim vasim Ali'dir. Ben vefat ettikten sonra da yerime geçecek olan Ali'dir. Misal. İşte Muaviye'yi benim minberimin üzerinde görürseniz mutlaka onu öldürünüz. Misal olarak. İşte Hasan Hüseyin bu ümmette fesadın iki başıdır. İşte Muaviye taraftarlarını uydurduğu mesela hadisler. Şimdi bunlar ne olmuş? Öyle bu siyasi sebeplerden dolayı yani işte bir siyasi sebeplerden dolayı hadis uydurmayan grup haricilerdir. Onlardan asıl yani racih olan görüşe göre hariciler asla yalan hadis uydurmamışlardır, söylememişlerdir. Çünkü haricilere göre yalan söylemek insanı ne yapar? İnsanı kafir yapar. Birinci sebep demek neymiş? Özellikle Hazreti Osman'ın şehadetiyle beraber Hazreti Ali ve Muaviye taraftarları arasında çıkan siyasi ihtilaflardan dolayı insanların ne yapması? İnsanların yalan hadis uydurmaları. İkinci sebep nedir? İkinci sebep itikadi mezheplerin doğuşu. Şimdi itikadi mezhepler doğunca, mesela itikadi mezhepler ne yapıyorlar? Doğan itikadi mezhepler her biri kendi mezhebini desteklemek için hadis uydurmaya başlıyor. Mesela örnek itikadi mezheplere. Biz Peygamber aleyhissalatü vesselama iman artar mı eksilir mi diye sorduk, artması da eksilmesi de küfürdür dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu hadisin uydurma olduğu her tarafından belli. Çünkü Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا Müminler o kimselerdir ki Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanı ne yapar? Onların imanları artar diyor. اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ اِيمَانًا فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا فَهُمْ يَسْتَبْشُرُونَ Hani ayet indiğinde münafıklar diyorlar Tövbe suresinde. Kimin imanı arttı? Müminlerin imanı arttı ve onlar müjdelenirler diyor Allah. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte efendim biz dedi ki ya Resulallah işte la ilahe illallah diyen bilmem ne olur mu? La ilahe illallah diyen ondan sonra ne yaparsa yapsın hiçbir şey olmaz diye. Bu hadisler hep ne? Mürciye ve mürciye akımının bağlantısı olan diğer grupların veya onların altında toplanan fırkaların uydurmuş olduğu neler? Uydurmuş olduğu hadisler. Bunlar da tabii bunun gibi diğer mezhepleri de düşünün. Mesela Şiaların imametle işte imameti, imamı olmayanın dini yoktur. Misal yani imamı olmayanın dini nedir? Dini yoktur. Bu tip hadisler ve benzeri yani grup ve fırkaların uydurmuş olduğu neler? Uydurmuş olduğu hadisler. Aynı şekil Ehl-i Sünnet diye geçinenler de işte şeye karşı, Şia'ya karşı veyahut da Hristiyan ve Yahudilere karşı Peygamber aleyhissalatü vesselam için yalan hadis uydurmuşlar, öyle değil mi? Yok işte efendim onun büyük abdesti miskti, yok işte onun büyük abdesti kaybolurdu, yok işte yani böyle onu zorla beşer sıfatından çıkaracak. Hani efendim sizinki Allah'ın oğlu, tamam biz Allah'ın oğlu diyemiyoruz ama geri de bırakmayız Peygamberimizi mantığıyla uydurulan neler? Uydurulan hadisler. Demek ki birincisi neymiş, birinci sebebe bakayım. Hadis uydurmada siyasi meseleler. İkinci, itikadi mezheplerin ortaya çıkışı. Her mezhep kendi mezhebini destekleyecek hadisleri uydurmaya ne yapıyorlar? Uydurmaya başlıyorlar. Üçüncü sebep ne? İslam düşmanlığı. İslam düşmanlığından dolayı gerçekleşen yalan o hadis uydurma. Şimdi İslam ümmeti ciddi manada gelişmeye başlamıştı. Öyle değil mi? Gelişen İslam ümmetinin içerisinde bazıları İslam'ı kabul ederek İslam'a giriyorlardı, bazıları da İslam'a zorla giriyorlardı. Şimdi adam İslam'a zorla gelmiş. Adamın annesi, babası veya kardeşi Müslümanlar tarafından öldürülmüş. Adamın İslam'ı, İslam onun imparatorluğunu yerle bir etmiş. Efendiyken İslam onu köle haline getirmiş mesela. Şimdi bu adamın İslam'a olan kini ve düşmanlığı nedir? Bu adamın İslam'a olan kini ve düşmanlığı çok büyüktür. Böyle olunca da bu adam ne yapacak? Müslümanlara bedeni olarak zarar veremeyince Müslümanlara ne yapıyor? Hadis uyduraraktan. Çünkü hadis dinin temellerinden bir temeldir. Kur'an ve sünnet. Buraya hadis uydurunca ne yapıyor? Dini allak bullak ediyor. İki tane zındık öldürüldüğü zaman halifenin yanında biri 4000 tane hadis uydurduğunu ve bunu hala işte şeylerin arasında halkın dilinde gezdiğini ne yapıyor? İddia ediyor. Tabi genelde hadis inkarcıları tek işin bu kısmını getirip bunu söylerler ama bir de bu rivayetin devamı var. Rivayetin devamı nedir? Halife de diyor hiç önemli değil. Bizim içimizde öyle alimler var ki onu süzgeçten seçer gibi hepsini çekerler, alırlar, sahihini gene ortada bırakırlar diye. Böyle bir durum söz konusu. Yani adam itiraf ediyor. 4000 tane hadis uydurdum. Ne yaparsan yap. Zındık öldürülecek. 4000 tane hadis uydurduğunu söylüyor. İslam düşmanlığı da bunun nelerindendir? Sebeplerindendir. Aynı zamanda ırk belde taassubu. Mesela diyelim ırk ve belde neyi? Irk ve belde taassubu.
Dördüncü şey değil mi?
He. Irk ve belde taassubu. Şimdi ırk ve belde taassubuyla ilgili şu anda aklıma bir hadis gelmiyor ama yani genelde böyle işte Mısırlılar çok hadis uydururlar. Peygamber demiş yok Mısırlılar şöyle olduğumu bilmem ne olur, yok böyle olduğumu bilmem ne olur diye. Daha doğrusu var olan hadisleri, babadan duyma hadisleri söylerler. Bunun gibi özellikle Araplarda var bu yani. Hani her beldenin kendisini övdüren, Peygamber'in Şam'ı övdüğü hadisler var. Yani böyle güzelce Şam'ı ciddi manada övdüğü hadisler var. Tabi Suriyeliler onu da kendi üzerlerinden çekerler ama Şam'dan kasıt Suriye'deki Şam değil yani. Şam'dan kasıt Ürdün, Suriye, işte Irak, Filistin. Şimdi beldeler böylece kendilerine ne yapıyorlar? Hadis uyduruyor veya ırk. Yani bir ırk olaraktan kendileri için ne yapıyorlar? Hadis uyduruyorlar. Mesela, nasıl abi? Neydi? Şimdi bir hadis vardı Türklerle ilgili de biri biz okurken söylemişti.
Gözlüler gelecek orada Peygamber onlarla savaşmayın der yani diyor.
O hadis Buhari'de geçiyor ya.
Sahip de. He. Şimdi bunlar bunu kendilerine tebliğ ediyorlar. Diyor ki Allah Resulü yani burada hiçbir ırka göstermediği temayülü Türklere göstermiştir yani.
Yani çok böyle şey savaşçı.
Ama Türklerle savaşmaz. Türkler ayrı bir meziyete sahiptir.
Vay be nereden ne çıkarmışlar. Allahu Ekber. Yani bu ırk ve belde taassubundan dolayı kaynaklanan hadis uydurmaları var. Bir de hikaye ve vaazcılar. Beşinci sebep hikaye ve vaazcılar. Yani çok hikaye anlatanlar ve insanlara vaaz edenler. Hikaye ve vaazcılar. Şimdi eski dönemlerde insanlar camilerde otururdu. Başlardı böyle şey anlatmaya, kıssa anlatmaya. Şimdi kıssa anlatan adam, insanlar coştu mu adam da coşuyor. Coştu mu olayı aslında saptırıyor. İşte mesela diyelim ki misal, Hazreti Hüseyin'in şehadetinden bahsediyor. Ya kafasına bir darbe yemiş, şehit olmuş misal yani. Bu şekil. Millet ağlıyor diyelim. İşte kafasına gelen 100 tane mızrak darbesi, işte arkadan üstten 70 tane şey geliyordu, kılıç geliyordu. Hani sözde milleti coşturacak yani. De diyelim 1-2 kişi çok susuz kalmışsa, işte 70 kişi susuzluktan işte şöyle oldu, işte yani adam coşunca kendinden geçiyor bu defa yani. Kıssanın aslı var, hiç kimse uydurma bir kıssa zor getirir. Kıssanın diyelim tarihte yaşanmış bir aslı var. Adam ona ne yapıyor? İnsanlar biraz daha coşunca o da coşturmak için şeytan da bak etkileniyorlar, dine yapışıyorlar diyerekten ne yapıyor? Adama hadis uyduruyor ve genelde çoğu böyle kıssaların arasında birçok hadis ne olmuş? Birçok hadis piyasaya gelmiş. Bir de bunun yanında ne var? Terhib ve terhib dediğimiz yani sofilerin yaptığı. Biz insanları amellere teşvik edelim. İnsanları amellere teşvik edelim düşüncesiyle hadis uydurması ne olmuştur? Hadis uydurması piyasaya çıkmıştır. Nasıl abi? İnsanları amellere teşvik edelim. İnsanları amellere teşvik edelim düşüncesiyle hadis uydurması ne olmuştur? Hadis uydurması çıkmıştır. Ya mesela diyelim ki adam kuşluk namazı var misal duha namazı. Adam diyor kim duha namazını kılarsa cennette işte ona 75 tane köşk verilir. 250 tane huri verilir. Ya niye hadis uyduruyorsun dediğin zaman adam diyor ki ben kötü bir şey yapmıyorum ki adamı kuşluk namazına teşvik ediyorum diyor mesela. Yani bu sebeplerden dolayı uydurulan hadis var. Şimdi genel olarak bu sebepler ve bu içerikli hadisleri gördüğünüz zaman biraz daha böyle temkinli davranın. Yani böyle bir mezhebi destekleyen, işte İmam Ebu Hanife'yi yeren, işte İmam Şafii'yi yücelten anlatabiliyor muyum? Yani veya bir mezhebin anlayışını çok net bir şekilde açıktan kuvvetlendiren bir hadis gördüğünüz zaman demiyorum hemen uydurma deyin ama biraz daha temkinli davranın yani. Hani hadisin aslını ve kaynaklarını araştırın. Şimdi bu sebeplerden dolayı ümmette hadis uydurmacılığı ne yaptı? Hadis uydurmacılığı gelişti ve yayıldı. Başladı, gelişti, yayıldı. Tabii Allah her şeyi bir şeye sebep yapıyor. Bunun yanında tarihte, dünya tarihinde görülmemiş bir cerh ve ta'dil ilmi doğdu. Yani bu kadar uydurmaların ve zayıf ravilerin bu sebeplerden çıkmasının bir faydası da oldu. Tarihte görülmediği kadar senet ilmiyle uğraşan, senetteki ravileri tek tek inceleyen, tek tek hayatlarını ele alan, en ufak bir meseleyi hayatında dahi gündem eden böyle tarihte görülmemiş bir ilim ne oldu çıktı. Ve bu da İslam'a çok güzel bir güzellik kazandırdı. Şöyle bir güzellik, esaslarımızın ne kadar sağlam olduğu, ne kadar araştırılıp tespit edilerek rivayetlerin kabul edildiğini olmuş olduğu gün yüzüne çıkmış oldu. Yani tarihte bizdeki senet ilmi veyahut da işte ulumul hadis dediğimiz gibi bir ilim hiçbir dinde ne yapamazsınız, bulamazsınız. Zaten senet gelecek işte önümüzdeki bablarda. Senet dindendir ve bu ümmetin meziyetlerindendir. İbn Hazm Yahudi, Hristiyan ve Müslümanları kıyas ederken birbirine Müslümanların işte senetle onlara temayüz ettiğini, diğer dinlerde de senet olmadığından dolayı dinlerinin çok rahat bir şekilde ne olduğu, tahrif olduğunu söylüyorlar. Mesela diyelim şimdi bir papaz çıkıp dese ki İsa böyle söyledi. Bitti. Senet yok, bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Ama bir alim çıkıp dese peygamber böyle söyledi. Tamam mı? Nerede geçiyor bu? Bunun kaynağı nedir? Bunun senedi nedir? Alimler bu hadis hakkında ne demiştir? Bu da bizim işimizi biraz daha ne yapıyor? Bu da bizim işimizi biraz daha sağlamlaştırıyor. Yani kötülüğünün yanında Allah Azze ve Celle bir de ne yapmıştır? Olaya güzel bir şekilde sebebiyet vermiştir. İkinci bir bab, hemen son hadisimizi de okuyoruz. Bu hadisi de ezberliyoruz aynı zamanda. Her işittiğini söylemenin yasak olması diyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. Kişiye yalan olarak her işittiğini söylemesi yeter. Yani bir insan her duyduğunu her yerde anlatıyorsa ona yalan olarak bu nedir? Ona yalan olarak bu kafidir. Yani bu ona yalan olarak yeter. Bu hadisi de ne yapıyoruz? Bu hadisi de aynı zamanda ezberliyoruz. Efendim abi?
Hocam bu hadis Müslim'de ve Ebu Davud'da geçiyor değil mi?
Evet, Müslim'de ve Ebu Davud'da geçiyor. Nasıl? Yok. Burada mesela getirmiş. Bukhari demiş, Tirmizi demiş mesela diğer hadislere bak. Yani diğer kitaplarda bulabilmen için hadisi söylemiş. Kişiye yalan olarak her duyduğunu ne yapması? Her duyduğunu söylemesi yeter. Şimdi insan yalan ve doğruyu işitir. Toplumla iç içe olan insan her türlü haberi işitir. Eğer gidip bu haberleri her yerde aktarıyorsa her işittiğini tesebbüt etmeden, tam anlamadan, doğru mudur, yalan mıdır bilmeden veya meseleyi tam belirtmeden sanki öyleymiş gibi her yerde anlatıyorsa bu adam, bu onun yalancı olması için kafidir. Yani yalancılar zümresinden olması için bu nedir? Bu kafidir. Onun için bu hadis bize aslında toplumsal düzeni kurmak için, sosyal düzen ve İslam kardeşliğini korumak için çok büyük bir esas. Yani bak belki kim benim buna şahit? Benim yanımdayken bir hoca efendi var mesela. Biri dedi ki hoca efendinin çocuğu okula gidiyor, millete diyor çocuğunuzu okula göndermeyin. Biri dedi hoca efendinin çocuğu askere gitmiş. Biri dedi hoca efendi bilmem ne yapmış. Biri dedi bir sürü bir şey söylediler. Kendim bizzat gittim hoca efendiyle tanıştım. 20 yıldır hoca efendinin yanında olan bir adamla beraber yani. Yani onun yanındaki adamlardan biriyle tanıştık. Hoca efendinin çocuğu asker kaçağı. Hoca efendinin çocukları olmuş asker kaçağı, daha okul yüzü görmemişler. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu mesela bunu duyan, anlatan adam niye böyle yalan, iftira, rezalet bir duruma düştü bu adam? Bunun sebebi ne? Çünkü kendisi bunu görmedi. Kendisi duymadı. Sadece ne yaptı? Piyasada her konuşulanı aldı ve bunu anlattı. Bak hadisin pratiği. Kişiye her duyduğunu anlatmak yalan olarak nedir? Yalan olarak yeter. Onun için her duyduğumuzu anlatmamak zorundayız insanlara özellikle. Ve böyle bir piyasada, adaletin ve takvanın çok kaybolduğu piyasada her duyduğumuzu nakletmemeliyiz. Nakledeceğimiz zaman da adaletli bir Müslümandan böyle bir şey duydum, böyle bir şey duydum. Fakat ne kadar doğrudur bilmiyorum. Yani daha ben araştırmadım. Anlatabiliyor muyum? Yani belki size nakleden sizin çok güvendiğiniz adalet sahibi bir insandır. Ama siz yine de bunu ne yapın? Siz yine de bunu belirtin. Ta ki bu hadisin olmuş olduğu nedir? Bu hadisin şeyine düşmeyesiniz. Bu hadisin manasına düşmeyesiniz. Ve gerçekten eğer özellikle tevhid ehli olan Müslümanlar şu hadisi pratiğe döküp amel etseler aradaki birçok sorun çözülecek. Yani kimse kimsenin hakkında duyma sözlerle konuşmasa, gidip kendisi tesebbüt edip konuşsa aradaki ihtilafların birçoğu da ne olacak? Aradaki ihtilafların birçoğu da bu şekilde hal olacak. Belki birçok sebep insanların birbiri hakkında konuşması. O demiş senin hakkında o böyle söyledi. O demiş o senin hakkında böyle söyledi. Hepsi de duyma. Yani bütün cemaatler arasında ciddi bir kin ve düşmanlık söz konusu. Ama işi masaya yatırdığınız zaman belki birileri aslını araştırsa temelde hiçbir şeyin olmadığını göreceksiniz. Kendini bilmez bir söz söylemiştir. O oradan almış, o oradan almış, o oradan almış. Tabi cemaatler arasındaki ihtilaf ve çözülmesi gereken dediğim tevhid ehli olup Müslüman olanlar. Yoksa işte partici, purtici, ondan sonra sofi, ondan sonra Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine şirk koşan insanları kastetmiyoruz. Ama bu aynı zamanda müşrik dahi olsa, yaşadığımız cahiliye toplumunda dahi yaşasak, yaşadığımız toplumda sosyal düzenin sağlanabilmesi için bu hadisin pratikte mutlaka ne olması lazım? Olması lazım. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Üçüncü ve beşinci hadisleri de Allah'ın izniyle ne yapıyoruz? Allah'ın izniyle ezberliyoruz.